Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben deniz psikolog Feyzullah Gürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist Hasan Turan Karatepe ile yine bir programla sizlerle birlikteyiz. Evet kıymetli hocam, bugün biraz gamdan, kederden, kaygıdan, endişeden, evhamdan, kuruntudan, vesveseden, birçok dilimizde bunun karşılığı var. Bu duygularımızdan biraz bahsedelim. Geçtiğimiz programlarda uzunca aslında depresyon üzerinden bu meselelerin bir kısmını temas etmeye çalışmıştık. Bugün biraz da böyle endişe, kuruntu, evham dediğimiz duygulara, meselelere biraz eğilelim. Biraz onlar hakkında konuşalım.
Olur.
Bu duygular ne anlam ifade ediyor? Bu duygular tehlikeli midir?
Evet.
Yeri nedir?
Çok önemli.
Evet, bizde yeri nedir? İnsan olmamızda yeri nedir? Aşırı olduğu zaman, belki yavaş yavaş, aşırı bunları hissettiğimiz zaman bunlarla nasıl halleşeceğiz?
Evet.
Şimdi başa çıkmak kelimesini kullanırken biraz şeyli kullanıyorum. Dikkatli kullanmaya çalışıyorum. Bazen o başa çıkmak, mücadele etmek anlamına da geliyor ya. Bu aralar halleşmek kelimesini ya da yaşamak kelimesini kullanıyorum.
Eyvallah.
Biraz da sizin etkinizle galiba. Biraz bu meseleleri konuşmaya çalışalım.
Evet evet. Aslında hani mücadele etmek, onun etkisini kırmak anlamında kullanıldığında biraz hayatımızı sınırlıyor. Fakat mücadele etmek, işte duyguları daha hayırlı bir şekilde nasıl işlerim? Benim hani işime yarayacak bir şekilde nasıl dönüştürürüm ya da o zor zamanları nasıl atlatırım bağlamında kullanırsak o zaman da mücadeleyi de kullanabiliriz. Ama teşekkür ederim sen de hani hassasiyetin için. Çok güzel bir şey söyledin, hani duygular ne işe yarar? Duygular bize ne yapar? Çok hoşlanmasak da, hoşumuza gitmese de, bize çok acı verse de, olumsuz duygular bizim için zararlı mıdır? O duygular bize düşman mıdır? Bu sorular önemli sorular. Ve yine girişte bunların aşırı olanları ve aşırı olmayanları gibi bir ayrım yaptık. Mesela aşırı kötü duygular da zararlı mıdır? Mesela değil mi? Hani bir yakınımızı kaybettiğimizde ortaya çıkan o aşırı duygu. Hele sevdiğimiz birini kaybettiğimizde.
O aşırı duygunun kendisi aşırı mıdır aslında?
Evet, bu değil mi? O aşırıyı böyle tırnak içinde ifade etmek istiyorum. Orada hissettiğimiz o yoğun acı zararlı mıdır? Bunun zararlı olmasını neye göre anlayacağız? Zararı nasıl biz ölçeceğiz? Ve aslında zararlı olan şey ne? Onu nasıl tespit edeceğiz? Bu zarar ölçmede şöyle bir yöntem kullanıyoruz artık biz. Hani zarar neye zarar veriyor bu senin? Mesela senin için hayatında kıymet verdiğin yaşam ilkelerine zarar veriyorsa incelediğimiz şey, o benim için mücadele edilmesi gereken bir durumu gösterir. Yani bu duygular ortaya çıktıktan sonra benim için hayatta önemli olan alanlarla bağımı kopartıyorsam, işte bir işim varsa, bir okula gidiyorsam, bir arkadaş çevresinde bir yerim varsa, evde bir pozisyonum varsa, bir eş, bir evlat ya da bir arkadaş olarak bu pozisyonlarımı engelliyorsa içinde bulunduğum durum, ona biz psikopatolojik durum diyebiliriz. Ya da işte o tip durumlarda insanlar bize geliyor. Psikologlara gidiyor, psikiyatriye gidiyor. Orada probleme sebep olan şey ne? Kişinin yoğun bir şekilde belli duyguları hissetmesi mi? Yoksa o yoğun duygulara karşı ne yaptığı mı?
Yani biz hangi alanda neyle mücadele edeceğimizi aslında o tedavide anlamaya çalışıyoruz. Değil mi? Mücadele etmemiz gereken şeyin ne olduğu?
Evet, mücadele. Eğer ben mücadelemi kötü duygulardan uzaklaşmak, onları hayatımdan çıkarmak adına yapıyorsam, orada ben bir kendimle ilgili önemli alanları terk etmek zorundayım. Ve kendimi o mücadeleye vermek zorundayım. O mücadele bana benim için kıymetli alanlardan uzaklaşmakla dönecek. Ama ben mücadelemi benim için kıymetli olana devam etmeye harcıyorsam, o mücadele bana verimli bir şekilde dönecek. Yani o duygumu alıp, o duyguma bir yer açıp, o duygumla beraber yine okula gitmek, işe gitmek, arkadaşımın bir yarasını sarmak, ona destek olmak, ona bir merhaba nasılsın demek, o yaramla birlikte, o sıkıntımla birlikte. Bu da bir mücadeleyi gerektirir. Ama bu beni daha ızdırapsız bir alana, acılı, hüzünlü, kaygılı ama ızdırapsız bir alana götürür. Ama diğer mücadele, duyguyla mücadele ya da o istenmeyen düşüncelerle mücadele beni o mücadelenin içinde tutar, kıymetli alanlardan uzaklaştırır ve o mücadeleyle de, o şeyle de, duygularla da sürekli hemhal olunca bu sefer o duygulardan ve düşüncelerden başka bir şeyimiz olmaz hayatta. Yani şu işte depresyonu, hüznü konuşmuştuk. Bugün de artık kaygıyı konuşalım diye karar verdik. Mesela bu kaygıdan bir kurtulsaydım da, şu işime baksaydım.
Bu kaygılar bana gelmese de, evet, ben de rahat etsem.
Evet. Bir yol bulsam da bunları az hissetsem, ben de herkes gibi özgüvenli olsam, mesela bunun için uğraşıyorsak iş, o mesela rezil olma hissini, rezil olma korkusunu, küçük düşme korkusunu azaltmak için bir şeyler o yapıyorsa, o zaman sürekli o duyguyla birlikte hareket edecektir bu kişi. Hayat ondan ibaret olacaktır. Ve bir şey yaptığında, mesela onu, o duyguyu azaltmak için ya da o düşünceleri azaltmak için bir şey yaptığında tekrar o düşünceye bakacaktır. Duruyor mu, durmuyor mu?
Durup durmadığına baktığı anda zaten onların yeniden saldırısına tırnak içinde uğrayacak.
Evet. Çünkü kolay kolay ortadan kalkmıyorlar. Yani biz duygusal anlamda güçlü bir şey yaşadığımızda, bu ne yaşarsak yaşayalım, ister olumlu bir şey olsun, olumlu bir duygu olsun, isterse çok karşılaşmak istemediğimiz işte hüzün, kaygı gibi duygular olsun. Biz bir anıyı güçlü bir duyguyla birlikte yaşamışsak artık o bizim hafızamızda, belleğimizde bir yer kaplıyor. İstesek de istemesek de. Bazen o anıyı, o hatırayı küçük işaretler birdenbire ortaya çıkartabiliyor. O anıyla ilgili küçük bir renk, bir kazak, ne bileyim bir koku, bir görüntü, bir ses, bir melodi beni alıyor, hop o ana götürüyor.
Bununla ilgili mesela şöyle örnekler duyuyoruz. Şeyde yemek yaparken mutfakta bir an böyle işte 10 yıl önce eşiyle yaşadığı bir kavga ya da o zor zamanlar aklına geliyor. Ama o hani niye durup dururken geliyor o aklıma? Çünkü o yemeği yaparken şeyi de sonra hatırlıyor. O zaman da hani o koku o çağrışımı yaptırmış. O zamanlarda o yaptığı yemek.
Değil mi? Farkında bile değiliz. Yani sağ olsun bizim bir zihnimiz var. Bizim için her şey depoluyor. Kullanılmak üzere. Bu, ama bunları depolarken bunlar olumluymuş, bunlar olumsuzmuş, can sıkıcıymış diye bakmıyor. Duygusal olarak, özellikle duygusal olarak güçlü bir şey yaşadığımız bir an varsa hemen zihin onu kopyalıyor ve kullanıma hazır bir şekilde depoluyor. Sonra bize sunuyor. Sunduğunda bazen dediğin gibi ya bu nereden çıktı dediğimiz oluyor. Çünkü ben bunu çağırmadım. Böyle bir niyetim yoktu. Danışanlar da bize gelir. Hocam birdenbire aklıma geliyor. Bilemiyoruz yani o nasıl bir işaret. Bazen çok fark edemiyoruz da gerçekten. Ama bir işaret yakalıyor zihin. Yani olumsuz bir şeyden kurtulmaya çalışmak, o olumsuz anıyla, olumsuz duyguyla, olumsuz düşünceyle beraber yaşamaya başlamak demektir. Mücadele buysa, o zaman ben hani o kaçtığım şeyden sürekli onunla birlikte olurum. Hani kaçan kovalanır mıydı neydi, öyle bir şey de vardı.
Evet.
Çünkü kaçarken insan değil mi kaçtığı şeye bakar, beni kovalıyor mu diye, bu benimle birlikte mi diye. Sürekli kontrol edeceğiz yani, özgüvenim yerinde mi. Şimdi burada bir konuşma yaptım ama nasıl oldu? İnsanları mesela yüzünü falan takip etme, memnun oluyorlar mı? Ben bir şey aktardım mı? Beni dinlediler mi? Sürekli bunun şeyindeysek, gözlemindeysek o zaman zaten anlatacağımız konuya ya da orada niçin bulunuyorsak o meseleyle olan temasımız da azalıyor. Sonuçta da verimsiz bir şey de ortaya çıkıyor. O daha önce de konuşmuştuk, o kendini
gerçekleştiren
kehanet gibi.
Ki galiba eğer yorum yapmaya, mesela bir konuşma sunum yaparken yorum yapmaya başladığında zihin çok da olumlu şeyler de söylemiyor zaten.
Değil mi? Eğer, sağ olsun.
Şimdi 30 kişi dinliyor bizi. Bir tanesinin esnediğini görsek, bir iki tanesinin telefonuna baktığını görsek.
Evet.
Oradan büyük bir çıkarım da yapıyor değil mi? Yani zihin öyle tamam, hani haklı da olsa çoğu zaman, bazen çok da yanıldığı da oluyor.
Evet.
Onun da getirdiği bir şey var.
Ama o yanılma payını zihin şey yapıyor, önemsemiyor. Diyor ki önemli olan tehlike var mı? O olası tehlikelerin ben sana rapor edeceğim diyor. Neye göre rapor ediyor bu? Benim hassasiyetime göre de rapor ediyor. Mesela bu kaygı meselesinde, vesvese meselesinde olduğu gibi. Hani kişi niçin mesela o meseleyle ilgili bir takıntı halinde, bir vesvese, bir kaygı halinde. Mesela işte namazımı kıldım mı, kılmadım mı? Abdestim tam oldu mu, olmadı mı? Ya da işte çocuklarını çok önemseyen, hani sürekli onlarla ilgili evhamlar yaşayan, işte çocuğum iş yerine vardı mı, varmadı mı? Bir yola gidiyordu. Ulaştı mı, ulaşmadı mı? Bu kişi için kıymetli olarak işaretlenen bir mesele var orada. Mesela kişinin dini hayatı ya da evladı çok kıymetli. Zihin çok kıymetliyi görünce o kıymetliye gelecek zararı, en küçük zararı bile hesaplamaya başlıyor ve o konuda seni uyarıyor. Uyarırken de sinyal olarak duyguları kullanıyor. Duygular o açıdan bizim için bir alarm vazifesindedir. Bana benimle ilgili kıymetli olanla alakalı olarak tehlikeyi bana haber verir.
Yani kaygı aslında tehlikede olabileceğimize dair bir işaret olabilir. Bu bir işaret.
Evet, işaret. Kuvvetli bir işaret, beni harekete geçiren bir işaret. Ama bu işaret mesela niye bu işaret bana geliyor? Çünkü benim için değerli bir şey olarak işaretlenmiş o. O alarmın kaynağı.
Ve onu kaybetme tehlikesi var.
Evet. Bu tehlike niye var? İşte bu dünyada yaşamış olmamızın da alakalı bir mesele. İlk programlarda falan konuşmuştuk. İnsan neyden oluşur? İnsan nasıl bir varlıktır? O Şirazi'nin bir şiirini, evet, okumuştum. Bir damla kan, bin bir endişe. Bu zamana bağlı varlıklar olarak yaşadığımızdan kaynaklanan bir durum kaygı. Yani biz yaşadığımız geçmişi biliyoruz ve birilerinin de büyüdüklerine şahit olduk. Yani zaman geçiyor. Geçen yılla şimdi, bir ayla şimdi arasındaki farkı ben görüyorum. Ve bu bana şunu da gösteriyor. Bir yıl sonra da olabilir, iki yıl sonra, üç yıl sonra, dört yıl sonra gibi bir önümde takvim var. Ve bu zamanlar yaşanmadı henüz. Ve geçmiş tecrübelerimizden de biliyoruz, aniden ortaya çıkan felaketler, terslikler, olumsuzluklar da var. O zaman zihin şöyle bir yorum getiriyor. Olumsuz bir şey yaşanmışsa zihin diyor ki senin önemsediğin meseleyle ilgili de olumsuzluk her an kapıda. Olabilir diyor. Bu yaptığı değerlendirme de çok saçma bir değerlendirme değil. Yani hangimiz düşünürdük ki bundan bir yıl önce maskeyle sürekli yaşayacağımızı, sevdiklerimizle görüşemeyeceğimizi, hele hele sarılamayacağımızı, şöyle bir tokalaşamayacağımızı, hı-hı, en sevdiğimiz insanlarla. Şimdi yani en son ne zaman sarıldım biriyle bilmiyorum yani. Şöyle sevdiğin arkadaşlarla, hı-hı, ki yani bizler değil mi, bir sarılmayı falan, tokalaşmayı,
musafaha diye bir şey var hayatımızda. Evet. Bundan eksik kaldı.
Evet. Mesela bu bizden hayatımızdan çıktı. Zihin diyor ki şimdi hani bunu görüyor ve yorum yapıyor. O zaman senin için önemli olan başka şeyler de her an kapıda.
Çıldırabilirsin, panik atak yaşayabilirsin. Evet,
trafik kazası geçirebilirsin. Bir tane hastalık sana uğrayabilir. Bak komşu kanser oldu, genç yaşta oldu. İşte 50 yaşında adam tam emekli oldu falan, rahat ayrıca kanser oldu. Şimdi 5 yıldır hastanelerde dolaşıyor. Ötekisi vefat etti.
Bineceğin uçak düşebilir.
Düşebilir. Zihin burada çok doğru bir şey söylüyor. Burada bir herhangi bir problem yok. Ama bu meseleyle karşı karşıya kalınca insan nasıl bir tavır alıyor? İşte bu tavır alma meseleyi problemli hale getiriyor ya da getirmiyor. Yoksa karşılaştığımız durumun kendisi zararlı değil başlı başına. Yani bunları çok kuvvetli bir şekilde hissetmek. Tamam, olumsuz bir şey. Yani hani insan bir yakını öldükten sonra, yakını kaybettikten sonra işte evladında da aynı acıyı yaşar mıyım yaşamaz mıyım diye bir endişe duyması, bir kaygı hissetmesi, bu çok çok yoğun bile olsa başlı başına hastalıklı bir durum değil. Ya da biraz daha ileri götürelim, diyelim ki kanser tanısı koyuldu evladımıza ve biz evladımızın kanser hastalığıyla ilgili bir şeyler yapıyoruz, doktora götürüyoruz. Şimdi burada o hissettiği acaba ne olacak? Yani biraz empati yapmanızı istiyorum. Yakınlarınızda böyle şeyler olmuştur. Bir hasta ziyaretinize gitmişsinizdir. Belki bizi dinleyen izleyicilerin de çok yakınlarında bu hastalık tanısı konulmuştur. Zor bir şey. Ben birçok seviyede bu acıyla karşılaştım. Bu acıyı hissetmek çok acı bir şey. Yani çok ağır bir duygu. Ama bu tek başına hastalıklı bir şey değil. Bu acıyla ne yaptığımız çok önemli oluyor ve işi problemli hale mi getiriyor ya da getirmiyor. Ben bu acıyı nasıl işliyorum? Ne yapıyorum? İşte her an panik atak geçirme kaygısını duyan biri. Mesela bu kaygıyı nasıl işliyor? Bu kaygıyı azaltmak için mi bir şey yapıyor? Yoksa bu kaygıya bir yer açıp yine hayatınla ilgili kıymetli olan şeyleri yapmaya gayret ediyor mu? Bu ayrım belirleyici oluyor. Ve bize bazen, hani sen de karşılaşmışsındır, danışanlarımız falan şöyle derler: hocam o kadar yoğundum ki artık eskisi gibi o kötü duyguları falan hissetmiyorum. İş çoktu. Esnaflarda bu çok olur. Adamın devam eden bir işi var şimdi tabii. Pandemi döneminde işte herkesin işleri aksadı ama işte çok yoğun çalışanlar, mesela o acılı duyguya temas etme zamanı bulamayan adamlar var ya da kadınlar var. O dönemde o yoğun acı orada duruyor ama kişi bunun mesela yıkıcı etkisini hissetmiyor. Ha, demek ki acı tek başına yıkıcı bir şey değil. O acıyla, o duyguyla ben ne yapıyorum? Onu nasıl ele alıyorum, işliyorum? Burası önemli. Biraz buraya odaklanıyoruz şeyde de, klinikte de biz danışanlarımızla konuşurken. Ve biz programlarda da biraz burayı, evet, geliştirmeye, burayı değiştirmeye çalışacağız. Yoksa acı elimizde değil. Bazen engellenemiyor. Hepsi için söz konusu ama bazılarını engelleyebiliyoruz tabii yani.
Tamamen kontrolümüzde değil.
Tamamen değil. Ama bir önlem diye bir şey var, çare diye bir şey var. İşte bu kanser tanısı alıp tedavi olan bir sürü insan da var. Onları da görüyoruz. Ama vefat edenler de var. Orada ama çok kontrol elimizde değil. Ama ne yapacağımıza biz karar veriyoruz. Acıyla birlikte nasıl bir davranışa gireceğimizi.
Peki hocam. Burada kısa bir ara verelim. Aradan sonra bu acıyla birlikte ne yaptığımız, ne yapabileceğimiz konusuna devam edelim inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir ara, aradan sonra yeniden birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Efendim tekrar merhabalar. Erkam Radyo'da Anlamla Yaşamak programında duyguları konuşmaya devam ediyoruz. Aradan önce kaygı, endişe gibi kavramlara biraz değinmeye çalıştık. Bu kaygılarla aramız nasıl olacak? Onlarla nasıl halleşeceğiz? Nasıl davranacağız? Yoğun duygular hissetmek tehlikeli midir? Anlamı nedir diye konuşmaya başlamıştık. Bu bölümde bu duygularla ne yapmalıyı aslında biraz daha fazla konuşmaya çalışacağız. Derken biz aradan önce de konuşmuştuk, programdan önce de. Bununla ilgili hocam Karacaoğlan'ın, değil mi?
Evet.
Çok güzel, tam bu konuyla ilgili bir şiiri var. Sizden onu bir dinlesek, biraz onun üzerine konuşsak.
Evet, Çok doğru. Çok güzel ele almış. Kültürde ortaya konan eserler gerçekten bir derdin fark edip o dert ile ilgili bir şey yapmak adına yapılmış. Bu Karacaoğlan'da da böyle. Aşık Veysel'de de böyle. O bakımdan bu değerleri, bu kıymetli olan şeyleri bu gözle de bir okumak lazım. Sadece estetik amaçlı değil ama burada ne anlatıyor, nereye dokunuyor. Bu arada hani biraz hızlı bir geçiş oldu galiba ama daha konuşacağız biz bu meseleleri. Yani şey, çözüm yoluna birden geçmiş olduk. Hani ne yapalım? Geçmiş olduk. Ne yapalımdan önce bir şunu bir daha netleştirmek lazım. Bir, bu olumsuz duyguların benim için bir anlamı var. Benim için kıymetli bir şeyi işaret ediyor. Bir, bunu anlamak lazım. Bir, iki, olumsuz duygular başlı başına zararlı değildir. Acı doludur ama hastalıklı değildir başlı başına. Çok yoğun acıya maruz kalmak kişide her zaman patolojiye yol açmaz. Bir de hani bunun da maalesef körüklendiği bir kültür de vardı. Bunun da biraz altını çizmek istiyorum. Özellikle son dönem bazı dizilerde falan bu çok işleniyor. Hani kişi çocukluğunda bir diyelim olumsuz bir şey yaşamışsa, bir yetiştirilme tarzıyla ilgili bir şeye maruz kalmışsa, böyle görmüşse falan, kişi artık onun bir kurbanı oluyor. Bu yaşantı kişide bir iz bırakıyor ve bu iz onu hasta hale getiriyor gibi bir kurgu var. Bu kurgu da çok edilgen bir kurgu. Kişiyi çaresiz bırakan bir kurgu bence. Yani bence değil, bazı kuramlara göre. Şimdi bu tür dizilerde işlenen bu yorum belli bir kurama dayanıyor. Ama öteki kuramlar diyor ki yok, yaşanan her şey kişide patolojiye yol açmaz. Kişinin kendi eylem biçimi vardır, sıkıntısında işleme biçimi vardır. Bu işleme biçimi aslında patolojiye yol açar. Denen de başka bir yığında öyle bir bilimsel veri var. Bilgi var bir yığın. O bakımdan bizler yaşantılarımızın, genetiğimizin mağduru, kurbanı değiliz. Her an biz hayatımıza bir güzellik katabiliriz ya da yaşadığımız olumsuzlukları işleyebiliriz. Bu da bize verilmiş bir aslında bağımsızlık, hürriyet. Bu açıdan insan her zaman değişebilir. Her zaman değişebilir. Çok yoğun şeylere maruz kalsa bile seçebilir. Seçme hakkımız var. Ve bu seçme hakkımız bizi de iyi bir insan ya da iyi, sağlıklı bir insan haline getiriyor. Hem sağlıklı hale gelebiliriz seçimlerimizle, hem de iyi bir insan olabiliriz. Bunların ikisi birbirinden farklı şeyler ama ikisi birlikte evet, de olabilir. Evet. O açıdan şimdi hemen bir çözümü sunmak istemeyiz ama Karacaoğlan'da çok bu olumsuz bakışla ilgili çok güzel bir öğüt yapmış.
O öğüde kulak verelim. Ve onu
bir öğüde kulak verelim. Evet. Konuşalım. Yani kişi bir kaygıyla karşılaştığında, yoğun kaygı hissettiğinde nasıl bir tepki verir Karacaoğlan ya da nasıl bir tepki vermesi gerektiğini şiirinde şöyle anlatmış. Kemler iyi göremez. Gamlanma gönül, gamlanma. Bin kaygı bir borç ödemez, gamlanma gönül, gamlanma. Koyun meler, kuzu meler, sular hendeğinde dolar. Ağlayanlar bir gün güler, gamlanma gönül, gamlanma. Yiğit yiğidin yoldaşı, at yiğidin öz kardeşi. Sağlık her şeyin başı, gamlanma gönül, gamlanma. Naçar Karacaoğlan naçar, pençen vurup göğsün açar. Kara gündür gelir geçer, gamlanma gönül, gamlanma. Şimdi burada doğrudan kişinin yaptığı eyleme bir vurgu var. Çok ilginç. Bu şiiri hatırlayanlar da vardır. Eskiden çok daha meşhurdu bu. Böyle şarkısı, türküsü falan da var sanırım bunun. Bir ezgisi de var. Kemler iyi göremezle başlıyor. Yani kem göz, hani fena göz, kötü göz, hani olumsuz bakışla ilgili bir şey. Mesela o dertle ilgili bir şey söylemiyor ama derde nasıl yaklaşmakla ilgili bir şey söylüyor. Mesela kaygıya maruz kalmakla kaygıyı işlemenin ayırdımını yapıyor. Çünkü diyor ki gamlanma diyor. Bir eylem o olduğunun altını çiziyor. Gamlanmanın, yani o derdi işlemenin. Buna gerek yok. Bu senin için bir kapı açmıyor. Bin kaygı bir borç ödemez diyor. Şimdi burada şeyi bir ayırt etmek lazım. Borcu ödemek için kişinin yaptığı bir plan vardır. Hani şunu yapayım, şuradan şu alınır, buradan bu alınır, buna da şu verilir, şu zaman verilir gibi bir plan vardır. Bu ondan bahsetmiyor.
Ya da ek iş yapılır, tasarruf edilir.
Evet.
Bir şeyler yapılır.
Yani. Evet, borç varsa bir plan yapacağız. Ya da bir derdimiz varsa bir planımız olacak. Ama bu gamlanmak bundan daha farklı bir şey. Şimdi yabancı literatürde depresif ruminasyon denen bir kavram var. Kişi şöyle tarifliyorlar. Kişinin başına gelen olumsuzun nedenlerini ve sonuçlarını sürekli analiz etme hali. Bu dert benim başıma niye geldi? Ben bunu hak edecek ne yaptım? Ve ben bunu çözemeyecek olursam başıma da şöyle şöyle şöyle şeyler gelecek. Bakın bu ikisi de zihinsel olarak yaptığımız bir iş. Bir tanesi plan. O borç nasıl ödenir? Neler yapılabilir? Bir plan bu. İkincisi bu niye benim başıma geldi? Ben bunları niye hak ediyorum? Bende bir problem mi var? Hep aynı hataları yapıyorum. Ben daha önce de şöyle oldu, daha önce de böyle oldu. Sonra da bu geçmişe bakışla giden bir analiz, bir gamlanma daha doğrusu. Öteki de geleceğe ilişkin. Eğer ödemeyecek olursam evi de elimden alırlar, çocuklar da perişan olur, milletin de yüzüne bak. Şimdi bu diyor ki Karacaoğlan, bin kaygı bir borç ödemez. Burada bir kendimize bir gelelim, şöyle bir olayın dışına çıkalım. Yaptığımız işin beni nereye götürdüğüne bir bakalım. Bu arada bu iki iş içinde zihin bana yeteri kadar mantıklı argüman verecektir. Yani kişinin mesela bu niye benim başıma geliyor? Ben nerede hata yapıyorum? Aslında şurada şöyle yapsaydım dediğinde de mantıklı bir çıkarımda bulunuyor kişi. Ya da eğer borç ödenmezse ortaya çıkacak sonuçlar da mantıksız değil. O yüzden kişi fark etmezse bu sürecin ona nasıl bir fenalık yaptığını, zihin çok mantıklı bir süreç izleyerek kişiyi hala o gamlanma içinde tutabilir. O yazıklanma, vahvahlanma ya da kendini eleştirme. Çünkü orada ciddi malzeme vardır. Yani kişi hata yapmıştır, daha önce de aynı hatayı yapmıştır mesela falan. Zihin der ki bak böyle böyle böyle hep böyle yapıyorsun sen şurada da. Sonra bunu genişletir. Şimdi bu sürece bir fark etmek lazım. Bunun bana katkısı ne? Ya bir, borcu ödüyor mu? Birinci mesele bu. İki, mesela borç işte ödenir ödenmez ama benim borç dışında da bir hayatım var. Eşim var, ne bileyim çocuklar var, annemiz babamız var, arkadaşlarımla olan bir tutumum var. İş dışında bir hayatım var. Bu gamlanma süreci o alanları nasıl etkileyecek? Bir de o var. Sonra o ikinci bölümde koyun meler, kuzu meler, sular hendeğinde dolar meselesi, bu birçok kadim kültürde vurgulanan bir şey. Hani seyretmek sadece, müdahale etmemek. Senin o cüzi irade, külli irade denilen mesele, hani senin gücünün yettiği yerler var.
Her şey kontrolünde değil.
Her şey kontrol altında değil. Ve bir hani akan giden de bir süreç var. Mesela bu, her ne kadar şu an senin için çok karamsar olsa da zihin sana yaptığın hataları ve başına gelecek olası felaketleri çok iyi rapor etse de şu an kara bir gün ama bu akıyor, değişiyor. Bazen elde olmayan sebeplerden işler daha kötüye gidiyor ve bazen hiç fark etmediğin bir şekilde işler düzelebiliyor. Ama o anın içinde sen geçmişini ve geleceğini karanlık görüyorsun. Bunun akan giden bir süreç olduğunu fark etmiyorsun. Bunun en yoğun kısmı da tabii kişiyi intihara götüren süreç olarak işleyebilir. Çünkü intihar biraz böyle derinlemesine analizlerin yoğun olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Hani hayatım hep böyleydi, gelecekte de bakıyorum bir şey göremiyorum. Bu korkunç bir eziyettir, korkunç bir azaptır. Bununla ilgili de elde veriler sağlamsa maalesef, hani geçmişte yaşanılan acılar çok fazla, bunun da ileriye baktığında yansıması çok şey görünüyorsa, karanlık görünüyorsa, kişi o anda hayatının tamamını ve dünyayı böyle algılar ve hayatına son verebilir. Ama burada da dediği gibi bu süreç akar, değişir. Senden bağımsız da değişir bu. Bazen senin yaptıkların süreci değiştirir, bazen dışarıdan gelen bir şey değiştirir. Bunu bilemeyiz. Mesela bunu seyretmeyi öğrenmek önemli bir şey. Şimdi sen de biliyorsun, bu son 20 yılda, 10 yılda hem yurt dışı dünyada hem Türkiye'de de bu mindfulness, meditasyon, yoga, evet, meseleleri,
farkındalık,
evet, aynı meseleleri terapinin merkezine oturdu. İhtiyaç var. Çünkü insanların seyretmesini istiyorlar biraz. Hani bu süreçleri. Bu sürecin içine girme. Şöyle bir seyret. Aksın o. Hayat devam ediyor. Sen bundan bağımlı. Sen bundan farklı da birisin. Bu senin hayatının önemli bir parçası ama bir parçası. Sen bundan daha büyüksün. Yaşadığın dertten daha büyüksün sen. Sen bunu bir görmen için o alandan şöyle bir çıkıp seyretmeyi öğrenmen lazım. Mesela bu seyretmeyi anlatan bir şey. Şu kuzu meler, koyun meler, sular hendeğinde dolar. Ağlayanlar bir gün güler. Ya bir müdahale etme, mücadele etme. Bir seyret. Kabul, acceptance falan. Bu şeyin mindfulness geleneğinin, evet, önemli parçalarından biri. O da kadim bir kültüre dayanıyor zaten. O Budist felsefeyle. Hani sonuçta bunların kaynağı bir, değil mi? Yani bütün dini öğretiler bir kaynaktan geliyor. Ve o yüzden her kültürde, her kadim kültürde bu tavsiye merkezdedir. Seyret. Müdahale etme. Aksın. Bu çok iyi anlatıyor. Daha sonra bunu şiirin sonunda da yine buraya geliyor. Hani Naçar Karacaoğlan, Naçar. Hani aslında Naçar Karacaoğlan da tabii bu şiirin analizi çok daha ciddi emek ister. Biz sadece küçük bir kısmı ile ilgili, evet, konuşuyoruz. Yoksa bunun üstünden yani bir doktora tezi bile çıkar. Naçar Karacaoğlan, yani bireysel olarak insansın ve elindeki imkanlar belli diyor. Yani ne yapabilirsin? O yüzden sorunları çözmek için çok çaba sarf etme lütfen diyor.
Aciz olduğunu kabul et.
Kabul et. Bazen de çözemeyeceksin. Her sorunu çözemiyorsun. Bu sorun çok canını acıtsa bile. Yani sen de böyle danışanların olmuştur. Benim de danışanlarım ve arkadaşlarım oldu. O zor olan sorunları çözeceğim diye hayatını mahveden insanlarla karşılaştık. Yani iş yerinde sorun var. Ben bu sorunu çözmeden eve bir baba olarak gelemem diyen insanlarla, danışanlarımızla falan karşılaştık. Sonra hani o sorunu çözmek adına bütün yatırımını ona verip kendisi diğer alanların hepsini ihmal eden, ihmal ettikçe de o alanların da sıkıntısını çeken, yükü iyice arttıran
ve tükenmiş hissettiren
haliyle, değil mi, bu kadar yükle birlikte. O Naçar Karacaoğlan, Naçar meselesi, o son dörtlükteki birazcık onu da vurguluyor ve gene şeye gidiyor. Kara gündür gelir geçerle bitiyor. Gamlanma günü, gamlanma. Yine o hani akan zamanı, yine seyretmeyi vurguluyor.
Yani kara gün diyor. Yani sonuçta gün doğuyor, batıyor.
Değil mi? Evet.
Ya da kara bulut metaforu kullanmıştınız mesela. Evet. Hayatımızda böyle kara bulutlar bazen gelir çöker ama biz o kara bulutlardan ibaret değiliz. Onun üstünde bir gökyüzü var. Evet. Mavi gökyüzü.
Evet.
Onu bir hatırlamak lazım.
Evet.
Onunla hayatımızın bütünü değil.
Evet. Değil mi? Bulutlar bazen çok böyle güzel pembe bulutlar olur, büyük beyaz bulutlar olur, hoş bir görüntü olur. Hayatımızın neşeli geçtiği bir zamandır, işlerimizin daha iyi gittiği. Ama bazen karanlık zamanlar olur, her tarafı kapatır. Yağmur, kar, fırtına olur. Ama onların üstünde bir gökyüzü vardır. Çok iyi hatırlattın. Mesela gün, değil mi? Günün, gün vurgusu da çok önemli senin dediğin gibi. Gün bu. Doğuyor. Devam ediyor. Sürüyor. Sonra batıyor. Sonra bir gün daha geliyor. Başta şey demiştik. Kaygı aslında zamana bağlı bir varlık olduğumuzdan ortaya çıkıyor. Gelecekte olanı şimdi göremediğimiz için gelecekle ilgili olumsuz senaryolarında olma ihtimali çok canlı. Bu %1 bile olsa, %1000 bile olsa o bir ihtimal ve karşıma çıkabilir. Kaygıyı yaratan şey o. Ama aynı zamanda da bir güzelliği de barındırıyor. Çünkü gün bu. Devam ediyor, değişiyor. Şu andaki kara günün bir ömrü, bir zamanı var. Onu vurgulamış. Sonra bizim yine zaman zaman şu insan insanın merhemidir dediğimiz meseleyi de vurgulamış. Değil mi? Biz de buradan öğrenmişiz herhalde. Kül içimize işlemiş. Yiğit yiğidin yoldaşı.
Evet.
Bir meselesi. Mesela bir şeye seni bir alıyor. Diyor ki bir yakının olsun. Bir temas ettiğin biri olsun. Bak o gamlanma falan. Hani bir derdi var. Derdi olana yazmış bu şiiri ama mesela bir şu dertten bir çık diyor yani. Orada.
Yalnız değilsin. Bununla kalma diyor.
Bununla kalma. Senin bir şeyin var. Yani bu dünyada sana yoldaş olarak verilmiş imkanlar ve insanlar var. O insanlarla da olan ilişkiyi belirleyen de yine sensin. Bazıları şöyle bir düşünce içinde oluyor. Hani benim kimsem yok. Ya bu zor bir şey gerçekten. Ama o kimsem yok meselesini birazcık daha derinleştirmek lazım. Yani biz ne kadar izin veriyoruz insanların bize yaklaşmasına? Bu da maliyetli bir şeydir. Yani riskli bir şeydir. Bunun bir bedeli vardır. Mesela bir ilişkinin bir bedeli vardır. Ama bir güzelliği vardır.
Evet.
Hani ben o konfor alanımı bozmayayım. Herkesin olumsuzluğuyla uğraşmayayım. Onun şunu var, ötekinin böyle sıkıntısı var dediğimizde o çemberi daraltırız. Mesela bu oraya bir bakış atıyor. Senin hayatını beraber devam ettirdiğin insanlar var. Onlar da sana yol arkadaşlığı yapıyor. Hani at yiğidin öz kardeşine bir şey diyemeyeceğiz. Hani bu arabamıza zamanında bakım yaptıralımla ilgili de açıklanabilir. Ama önemli de bir şeydir tabii. Yani arabayı ihmal et gelmez. Sağlık her şeyin başı da seni yine bir alıyor. O gamlanma sürecinden. Hani sahip olduğun varsa güzellikleri de fark et.
Değerlerini hatırla.
Hatırla ve bu değerlerden bir tanesi de gerçekten sağlıklı olmak. Bu değer falan deyince hep böyle ulvi meseleler akla geliyor insanın ama beden de bize verilen bir emanet. Hem bedeni olarak hem de ruhsal olarak, psişi olarak ona iyi bakmak da biraz bizim sorumluluğumuzda. Mesela onun iyiliğinin karşılığını vermek lazım. Bu karşılık vermek de şükür etmek, değil mi? Bir programda buna ayırmak evet. Gerekecek.
Evet.
Karşılık nasıl verilir? Şükür nedir? O sağlık her şeyin başında bir şükür meselesine de bir göz atıyor oradan. Şimdi burada bu niye bunu konuşalım dedik? Endişeyle, kaygılanmayla, kaygıyı birbirinden ayırt eden güzel bir eser bu.
Evet. Duyguyla davranışı, kaygı
evet.
Duygusuyla kaygıyla davranmayı
evet.
Birbirinden ayırt etmek.
Evet.
Derdimiz de bu aslında biraz.
Derdimiz bu. Bize bir katılık sağlayan, hayatımızı zorlaştıran, işte tanı koyulmasına sebep olan durumda bu bize verilenle ya da maruz kaldığımızda ne yaptıklarımız belirleyici oluyor. Bu gamlanma da bunun altını çiziyor. Sen bir şeye maruz kalabilirsin ama yaptığın bir eylem var. Bu eylemi bir gözden geçir.
Evet. Evet. Peki hocam. Bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda bu endişe, evham, kuruntu, vesvese ve benzeri duygularla olan ilişkimizi konuşmaya, onların hayatımızdaki yerini konuşmaya biraz daha devam edelim.
Evet.
İnşallah. Peki kıymetli dinleyenlerimiz bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar efendim.
Hayırlı akşamlar.